Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Radyo Sputnik'ten herkese merhabalar. Bugün yeni bir programla karşınızdayız. Ben Erkin Öncan. Bundan sonra her cumartesi saat 13'te Gerçeğin Yörüngesi'nde birlikteyiz. Öncelikle kısaca neden böyle bir program yaptığımızı anlatmak istiyorum. Şimdi artık hem bilgiye ulaşımın kolaylaştığı hem de iletişim araçlarının geliştiği ve çeşitlendiği bir dönemde yaşıyoruz. Siz de zaten enformasyon çağı, bilgi çağı gibi adlandırmaları binlerce kez duymuşsunuzdur. Bu durum aslında bizim için büyük bir kolaylık ama aynı zamanda da büyük bir zorluk. Şöyle yani, evet belki eskiden olduğu gibi her akşam radyonun başına oturup ajansları beklemiyoruz. Ya da ülkede neler yaşandığını sadece sabah gazetelerden takip etmek zorunda değiliz. Artık ne yaşanırsa cihazlarımıza anında bildirimi düşüyor. Twitter'dan YouTube'a, TikTok'a, Instagram'a kadar sayısız iletişim aracına sahibiz. Hatta artık yeni medya diye bambaşka bir konseptimiz de var. Ama tabii bunun bugün kimi zaman gözümüzün önünde, kimi zaman da alttan alta getirdiği tehlikeler de var. Bugün de bunlardan bahsedeceğiz. Tabii bir yandan enformasyon obezitesi, sorunlu internet kullanımı, bilgi kaynaklarının doğru tasnifi gibi tartışmalar da zaten uzmanlar tarafından devam ediyor. Sahip olduğumuz bu sayısız alternatif bize orantısız düzeyde bir bilgi kirliliğini getiriyor. Manipülasyon ve dezenformasyonu da beraberinde getiriyor. Tabii bunları getirmesine getiriyor ama konuyu salt bir kullanıcı alışkanlığı sorunu olarak da görmemek lazım. Bu durum bizim meseleyi sadece tek boyutlu olarak ele almamıza yol açıyor. Bu biraz şeye benziyor. Hani büyük çevre örgütleri eylemler yapıyorlar çevre duyarlılığı ile ilgili. Bir yandan da büyük şirketler doğayı mahvederken ama bize suyu kıs, elektriği kapat vesaire diyorlar. Bu durum da biraz buna benziyor. Yani büyük internet devleri, dijital diktatörlük dediğimiz o büyük yapı, büyük bir dezenformasyon faaliyeti içindeyken bize de bu yanlış bir kullanım alışkanlığı, bunları değiştirin diyorlar. Değiştirmenin de alternatifi olarak sundukları şey de zaten bize aslında yine kendi kurdukları şeyler. Özetle yani konuştuğumuz bütün bu sorunların ve bu bahsedilen sorunlu alışkanlıkların çoğunun altında belirli politik amaçlarla ve yine belirli merkezler tarafından planlanan kapsamlı bir dezenformasyon çalışması var. Ben de bu programda size büyük bir hızla akıp giden bu bilgi selinde bize anlatılmayanları elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Yani bu programda hep birlikte bilgi kirliliğinde boğulmak yerine o kirliliği yaratanları, suyun başını tutanları konuşacağız. O zaman hemen yörüngede bir tur atalım ve geride bıraktığımız dönemde yaşanan benzer gelişmeleri, örnekleri üzerinden konuşalım. Geçtiğimiz günlerde İran'da devam eden protestolarla ilgili şok edici bir bilgiyle karşılaşmıştık. Haber şu: İran parlamentosu Mahsa Amini protestolarına katılan yaklaşık 15 bin protestocuya ölüm cezası verilmesini onayladı. Şimdi bu haber yayılır yayılmaz sosyal medyada fırtınalar kopardı. Önce Batı medyasında okuduk bu haberi. Ülkemizde de kendine gazeteci ya da haber kuruluşu kimliğindeki bazı sosyal medya fenomenlerini bilirsiniz. Onlar eliyle yayıldı daha çok ve hatta bazı prestijli medya kuruluşlarında da haber oldu. 15 bin kişinin idamına karar verildi. Yani şaka değil, 15 bin kişinin idam edilmesi kararından bahsediyoruz. Bir ülkede devam eden eylemlere dair 15 bin kişinin idam edilmesi kararı dünyayı yerinden oynatması gereken bir karar normalde. Yani tabii doğru olsaydı. Bu haberin serüvenini size kısaca anlatayım. 6 Kasım'da İran parlamentosunda 227 milletvekili protestoculara karşı kararlı adımlar atılmasını savunan bir dilekçe imzalıyor. Bir talepte bulunuyor yani. Bu tabii bu kararlı adımlarda idam isteniyor yorumları yapılmasına yol açıyor. Şimdi buraya kadar her şey normal. Ama Batı medyasında bu gelişme İran'ın protestolarda 15 bin kişiyi gözaltına aldığı bilgisiyle birleştirilip servis ediliyor. Yani aslında bu 15 bin kişi de şaibeli. İran'ın resmi açıklamalarından yola çıkılan bir durum değil bu. Haberin asıl kaynağında bu arada 15 bin kişi idam edilecek gibi bir bilgi de yok bu arada. Bu haberi alan diğer kuruluşlar bu iddiayı İranlı muhalif gazeteci denen kişileri yorumlatıp böyle bir senaryo ortaya atıyorlar. Bu senaryoda ülkemizde 15 bin kişi idam edilecek diye yayılıyor. Tabii olayın gerçeği sonradan ortaya çıktı. Ama yalan hali kadar çok yayılmadı doğal olarak. Çünkü amaçlanan şey buydu zaten. Bu yalanı yayanların da çoğu ne haberlerini kaldırdı ne de konuyla ilgili bir tekzip yayınladı. Bu arada şunu da ekleyelim, gerçek bilgi. İran'daki protestolarla ilgili ilk idam cezası 13 Kasım'da verildi. O da şimdilik bir kişiye. Bir diğer önemli gelişme, Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Son dönemin en önemli gelişmelerinden biri bu. Şöyle bir güncel bilgiyi paylaşalım önce. Twitter çalışanlarına yaptığı bildirimde şirketin tüm ofis binalarının 21 Kasım'a kadar kapalı olacağını duyurdu. Burada şu şüphe var, Elon Musk'ın sabotaj endişesi olduğu, çalışanlara ya ağır mesailere katlanın ya da işi bırakın dedikten sonra bu şüphesinin ortaya çıktığı belirtiliyor. Şimdi bizim konumuzda Elon Musk'ın şöyle bir ilgisi var. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının en önemli tartışma noktalarından biri dezenformasyon. Aslında bizim konumuzla ilgili doğrudan bir bağlantısı var bu meselenin. Kısaca hatırlayalım. The New York Post, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın 2020 seçimleri öncesindeki ülke dışı iş anlaşmaları ile ilgili bir özel haber yayınlamıştı. Bu büyük karşılık aldı ve çok sayıda paylaşım aldı. Ama tabii bu haberlere Twitter ve Facebook tarafından erişim engeli getirildi. Yani New York Post'un, yine ABD'li bir kuruluşun, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili haberlerine erişim engeli getirildi. Gerekçesi ise dezenformatif olmasıydı. Yani bu normalde aslında Amerikalı bir kuruluşun dahi yaptığı bir haberin bu şekilde engellenmesi aslında çok beklenen bir şey değil. Ama engellendi çünkü başta da söylediğimiz gibi burada siyasi sayıklar vardı. Haber de şu, Hunter Biden Ukraynalı oligarklar tarafından basbayağı rüşvete bağlanmış. Yani şöyle, Biden'ın oğlu Ukraynalı oligark Mykola Zlochevsky'ye ait şirkete aylık 50 bin dolarla yönetim kurulu üyesi olmuş. Şirketin ismi Burisma, bu arada öyle alelade bir şirket de değil. Ukrayna'nın en büyük doğalgaz şirketlerinden biri. Zlochevsky de aynı zamanda eski çevre bakanı. Yani Ukrayna'nın eski çevre bakanı, ülke dışından birini, ülkenin en büyük doğalgaz şirketlerinin birine yönetim kurulu üyesi yapıyor. Bir şekilde rüşvete bağlıyor. Bu siyasi olarak da Hunter Biden'ın babası Joe Biden'la Ukraynalı oligarklar arasında bir bağlantıya dönüşmesi anlamına geliyor. Hatta Ukraynalı vekil Andrei Derkaç da Hunter'ın banka hesap hareketlerini yayınladıktan sonra ABD tarafından Rus ajanı ilan edildi ve kendisine yaptırım uygulandı. İşte bu skandal ve bu skandalı haberleştiren New York Post'un haberi Twitter ve Facebook tarafından güvenilir değil denerek engellenmişti. Elon Musk da New York Post'un haberinin yasaklanmasını inanılmaz derecede uygunsuz olarak tanımlamıştı. Bu noktada Elon Musk'la ABD Demokrat Parti ve Elon Musk'tan rahatsız olan medya arasındaki çekişmenin en üst noktalara çıkan anlarından biriydi bu tartışma. Yani özetle Musk'ın Twitter satın alması sürecinde yaşanan dezenformasyon tartışmasında Musk haklı çıktı. Musk Twitter'da bundan sonra ne yapar, platformu nasıl yönetir, daha mı özgürleştirir yoksa daha mı kötü bir yer haline getirir, onu zamanla göreceğiz. Ama şahsi yorumum, Musk'ın yarattığı bu hoşnutsuzluk hiç değilse bile ABD iç siyasetinde bir istikrarsızlık yaratması ve bu huzursuzluğun dünyanın geri kalanı için rahatlatıcı, az da olsa nefes aldırıcı bir işleve sahip olmasını bekliyorum ben şahsen. Tabii bu arada Ukrayna demişken burada bir parantez açıp kendimize şu soruyu soralım. Ukrayna meselesinde ABD iç siyaseti de çok belirleyici bu arada, demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında. 2014'teki Ukrayna darbesi de dahil olmak üzere Amerika'nın Ukrayna'da işbirlikçilerine verdiği destek Trump'ın seçilmesiyle birlikte niye sekteye uğradı? Ve yine niye Biden, yani demokratlar iktidara geldiğinde Ukrayna krizi kaldığı yerden devam etmeye başladı? Anlayacağınız konu tamamen duygusal. Bütün mesele Ukrayna'nın bütün yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla daha fazla sömürüye açılmasıydı. Bütün bu bilgileri zaten doğrudan Amerikan medyasının ortaya çıkardığı skandallarla ve yasaklamalarla birleştirdiğimizde resim biraz daha netleşiyor diye düşünüyorum. Bir diğer gelişme, İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan terör saldırısı hepimizi derinden sarstı. 13 Kasım'da patlama yaşandı ve bu patlamada ikisi çocuk, 6 masum sivil hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Tabii bir an önce her şeyin aydınlatılmasını bekliyoruz. Ama tabii öte yandan patlama günü de, biz doğrudan patlamanın yaşandığı günde bilgi kirliliğiyle uğraşmak zorunda kaldık. Yani neler oldu? Eski görüntüler paylaşıldı, konuyla alakasız bilgiler verildi, ölü sayısından olayın failine kadar böyle karman çorman bir ortam yaratıldı. Hatta olayla alakası olmayan bir avukat bile ciddi bir süre saldırgan zannedildi. Bu hedef gösterme olayını yapan ve daha sonra paylaşımını kaldıran Zafer Partili Adem Taşkaya da söz konusu iddiayı Telegram'dan görüp paylaştığını söyledi. Şimdi aslında burada Telegram için de ufak bir parantez açmak lazım. Telegram çok fonksiyonlu ve verimli bir uygulama olabilir. Bütün dünya çapındaki prestijli haber kuruluşları bunu kullanıyor. Ama aynı şekilde nasıl Twitter'da yapılıyorsa Telegram'da da özellikle çok sayıda ne olduğu belli olmayan ve bilgi kirliliği yaymaktan başka da bir işlevi olmayan çok sayıda kanal ve grup var. Bunların kanallarını takip ederken özellikle bunların resmi kanal olup olmadığını, arkasında gerçek anlamda bir basın kuruluşu olup olmadığını da benim tavsiyem kontrol etmemiz gerekiyor. Ve bir gelişme daha, son gelişme, ele alacağımız son gelişme. Polonya'ya biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir füze isabet etti. Ukrayna sınırına yakın bir bölgede ve iki sivil hayatını kaybetti. Bu füze isabet ettikten sonra hemen dakikasına zaten olayın tırnak içinde suçlusu belli oldu. Suçlusu Rusya'ydı. Rus güçleri her nasıl Ukrayna'ya saldırıyorsa bundan artık Polonya'ya da saldırdı. Yani Avrupa ülkelerine saldıracağı zaten sürekli söyleniyor. Polonya'ya da füze attı. İşte NATO'nun 5. maddesi uygulansın, dünya harekete geçsin. Böyle bir sosyal medyada bir dalga başladı ve bu dalga aynı zamanda Ukrayna lideri Zelenski'ye de ulaştı. Ukrayna lideri Zelenski de hemen uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Ama tabii burada şöyle bir ilginç durum oldu. Joe Biden'dan NATO'ya, Pentagon'a ve hatta Avrupa Komisyonu'na kadar çoğu batılı organizasyon ve resmi kurumlar en başından itibaren bunun şüpheli bir durum olduğunu söyleyip durdu. Ve sonra yapılan araştırmalarda da füzenin Ukrayna'ya ait olduğu söylendi. Bunu şimdi siyasi olarak şöyle söylüyor Batı. Yani evet füze Ukrayna'nın füzesiydi ama Rus füzesini, Rus güçlerini engellemeye çalışırken, Rus atışlarına karşı engelleme yaparken Polonya'ya düştü. Sorumlusu yine Rusya'dır diyerek bir böyle bir toparlamaya çalıştılar meseleyi. Ama Ukrayna lideri Zelenski hala füzenin Ukrayna'ya ait olmadığını iddia etmeye devam etti ve hatta soruşturma bölgesine erişim izni istedi. Bu o kadar büyüdü ki bazı Avrupalı yetkililer de artık buna karşı çıkmaya ve bir tepki göstermeye başladılar. Yine Batı medyasına konuşan NATO üyesi bir ülkenin diplomatı Zelenski'ye çok tepki gösterdi. Dedi ki artık hani Ukrayna'ya bütün destek veriliyor ama bunlar açık bir şekilde yalan söylemeye devam ediyorlar. Bu füze isabet etmesinden daha yıkıcı ifadeleriyle tepki gösterdi. Şimdi dikkat ettiyseniz saydığım bütün başlıklarda konunun kendisi neyle ilgili olursa olsun bir dezenformatif yan bulunuyor. Bu ve benzer örneklerden daha çok var bu arada. Ben bu bölümlük en çok öne çıkanları saydım size ve sadece bunları saydığımızda bile ucu yalana ve manipülasyona değen noktalar olduğunu görüyoruz. Bütün bunların ne anlama geldiğini ve bunlarla neyin amaçlandığını kısa bir müzik arasından sonra konuşacağız. Jamaikalı şarkıcı Rachel Jones bize Wonder When isimli şarkısıyla eşlik edecek. Birazdan görüşmek üzere.
Dark side from them archives. modern day apartheid with them false pride and them erase the ghetto from the tourism gut. Wonder when we not go pretend. Say lawmen and poor men will never be friends. At the same but we all, when it comes to the law, you get caught with a straw and the police are drunk. Police are drunk. Not the same but we all, when it comes to the law. Them tell me right about some happy shit, don't be some type of activist. Keep the music positive, people like an optimist. You want me to identify with your patriotic lie. Out of many one people wear the right to never equal. Rich at the top, the poor below, average in the eye of the law. The poor is the savage and the jurors and judges hold similar grudges to murderers in suits, flashing police badges. Wonder when we now go pretend. Say lawmen and poor men will never be friends. Not the same go for all when it comes to the law. You get caught with a straw, then the police are drunk. Police are drunk. Not the same go for all when it comes to the law. When it comes to the law, not the same go for all. Police are drunk while the poor move about. Mario C, Michael Brown, Eric Garner, Trayvon Martin, Tivoli Gardens, 2010, Kentucky King. When will it end? When will it end? Wonder when we now go pretend. The lawmen and poor men will never be friends. And the same go for all when it comes to the law. You get caught with the straw and the police.
Radyo Sputnik'te gerçeğin yörüngesindesiniz. Ben Erkin Öncan. Dezenformasyonu konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi dezenformasyon kavramı aslında en çok onu bir silah olarak kullananlar tarafından kullanılan bir kavram. Örneğin kapitalist Batı Sovyetleri itibarsızlaştırmak ve istikrarsızlaştırmak için sabah akşam yıllar boyunca dezenformatif içerikler ürettiği halde sosyalist Romanya'dan kaçıp Amerika'ya sığınan eski bir general, yani ismi Ion Mihai Pakepa, dezenformasyon kavramının Stalin tarafından icat edildiğini söylemişti. Hatta Pakepa o kadar ileri gitti ki Stalin Batı kökenli olduğunu iddia etmek için Fransızcayı çağrıştıran bu ismi koymuş, dezenformasyon ismini koymuş. Tabii herhangi bir somut temeli yok bunun. Ve dezenformasyon kavramını 1952 tarihli Büyük Sovyet Ansiklopedisi'nde şu şekilde tarif etmişler. Kamuoyunu aldatma niyetiyle yanlış bilgi vermek. Aynı kavram Türk Dil Kurumu'nda da şu şekilde açıklanıyor. Yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgi çarpıtma. Şimdi dezenformasyon askeri anlamda da, istihbarat anlamında da ve hatta sosyal ve kültürel alanlarda da uygulanıyor. Bu örnekleri sıkça görüyoruz. Ama bütün bu başlıklar hangi alanda uygulanırsa uygulansın, dönüp dolaşıp belirli politik hedeflerle eşleşiyor. Yani özetle dezenformasyon dediğimiz kavramın politik hedefler gözeten bir silah olduğunu söylememiz mümkün. Bugün dezenformasyonun medya alanında kullanımına ve meselenin politik yanına yoğunlaşacağız. Burada öncelikle bir ayrım yapmamız önemli. Bugün başta Rusya ve Çin gibi Amerika'nın politik çıkarlarıyla çelişen ülkelere dair binlerce yalan haber okuyoruz. Hatta bazıları çok komik haberlerden oluşuyor bunların. Ama burada yalan haberi dezenformasyon politikasının kendisi olarak görmek eksik bir bakış açısı olur. Yani şunu kastediyorum. Yalan haber bir sonuç. Dezenformasyon ise insanların o yalan habere inanmalarını sağlayan uzun süreli bir politik inşa süreci. Yani bir anlamda da insanların sorgulama yetilerinin köreltilmesi. Mesela en ünlü örneklerle başlayalım. Kuzey Kore liderinin eniştesini köpeklere yedirdiği haberini muhtemelen dinleyicilerimizin çoğu biliyordur. Bunu okumayanımız yoktur. Ya da Kuzey Kore'de herkese tek tip saç modeli kesimi zorunluluğu olduğu yönündeki haberler. Bütün bunları biz inansak da inanmasak da hayatımız boyunca birden fazla kez okuduk, duyduk. Tabii öldürüldü denen insanların bir iki hafta sonra ortaya çıkması, Güney Kore'ye kaçıp kuzeydeki sözde zulmü anlatan insanların aslında bu işi parayla yaptıklarının ortaya çıkması ve bunların hepsinin kanıtlanması gibi gerçekler ise bunun yalanlar kadar yaygınlaşamıyor. Ve dünya çapında insanların çoğunluğu bu tür haberlere ne yazık ki inanıyor. Çünkü Kuzey Korelilerin ne dediğini, ne düşündüğünü bilemiyoruz. Yasaklı. Kore tarafından değil bu arada, ABD tarafından yasaklı. Kore'yi kapalı kapı, demir perde olarak görüyoruz. Ama bu kapıların Kore değil, Amerika tarafından kapatıldığını çok azımız biliyoruz. Yine Kore Yarımadası'nda iki devlet olduğunu biliyoruz. Bunların iki ayrı devlet olarak görüyoruz. Ama Güney Kore'nin ABD işgali altında olduğunu, bölgede ateşkes ilan edilse bile hala bir barış anlaşmasının imzalanmadığını çok azımız biliyoruzdur muhtemelen. Aynı şekilde Kore televizyonlarına, Kore müziğine, sosyal yaşantılarına dair bilgi edinmek için bile büyük bir uğraş vermemiz gerekiyor bugün. Bugün internette Kuzey Kore ile ilgili bir şeyi görmek istiyorsanız yasaklanmayan bir siteyi tesadüfen bulmanız lazım. Ve o sitede veya başkasının başka platformlara yüklediği içerikleri bulabilmeniz lazım. Yani büyük bir uğraş gerektiriyor bunlara ulaşabilmek için, tanımak için bile. Ve dediğimiz gibi Kore yasakladığı için değil, Amerika yasakladığı için. İnsanlar da inanıyor çünkü kendilerine sürekli bu haberler pompalanıyor. Mesela size bu konuda şöyle somut bir bilgi vereyim Kuzey Kore haberlerinin nasıl yazıldığına dair. Kuzey Kore'ye ve hatta Asya ülkelerindeki haberlere %90 oranında Radio Free Asia denen bir yapı kaynaklık ediyor. Yani Özgür Asya Radyosu. Bugün Kore ile ilgili Türkçe yayınlanan bir Asparagas habere girin. O haberin kaynağı size önce yayınlandıysa Batı medyasındaki bir İngilizce habere götürecek. O haberin kaynağını da araştırın. O da sizi Özgür Asya Radyosu'na götürecek. %90 oranında bu böyle. Özellikle en sansasyonel haberler, yani işte enişteyi köpeğe yedirme, halka zorla dışkı yedirme gibi haberlerin çoğunluğunun kaynağı bu kuruluş. Peki bu kuruluş ne? Özgür Asya Radyosu, ABD Küresel Medya Ajansı tarafından fonlandığını kendi internet sitesinde açık bir şekilde belirtiyor. Peki ABD Küresel Medya Ajansı ne? Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty, Office of Cuba Broadcasting, Radio Marti gibi yayınları fonluyor bu ABD Küresel Medya Ajansı. Peki bir ajans küresel olarak haber yapabilir ve bunları habercilik işi yapabilir ve bunları fonlayabilir. Peki bunu sıra dışı yapan şey ne? Kurucusu. Bu yapının, yani ABD Küresel Medya Ajansı'nın kurucusu CIA, bildiğimiz CIA. Şimdi bazı dinleyicilerimizin hani o kadar da değil, bunlar artık komplo teorisi dediğini duyar gibiyim ama bunu ben söylemiyorum. Bu yapının CIA'in kendi yayınladığı belgelerle ufak bir internet araştırmasıyla siz de rahatça tarihine erişebilirsiniz. Bu Özgür Asya Radyosu, Çin olsun, Kore olsun, Orta Asya ülkeleri olsun, bütün bu coğrafyayı kapsayan dezenformatif yayınlarıyla şunu amaçlıyor. Hem bölgedeki Amerikan çıkarlarını tesis etmeye hizmet edecek bir iklim yaratmaya çalışıyor, hem de batıdaki okurun gözünde yine Amerikan çıkarlarının işine gelen bir doğu imajı çiziyor. Yani az önce söyledik, işte bu bütün yalan haberler, Asyalılara dair ön yargılar. Bunların hepsi yıllar içinde ilmek ilmek işlenen bir dezenformasyon politikasının sonucu. Ve her ne hikmetse bu özellikle Asya haberlerinde öne çıkıyor. Yani bu yapının öne sürdüğü iddiaların yer aldığı haberlerin neredeyse hepsinde ismini vermek istemeyen bir kaynakla görüşüldüğünü de okuyoruz. Mesela bu Özgür Asya Radyosu'nun internet sitesine girin, oradaki haberleri listeleyin. Haberlerin, yani hepsine girin, 10 haberin 9'unda, bunu ben kendim yaptığım için biliyorum, ismini vermek istemeyen bir kaynak bu büyük iddiaları ortaya atıyor. Tabii bir yandan da şunu söylüyorlar, Kore demir yumrukla yönetilen bir ülke olduğu için Özgür Asya Radyosu'na konuşan kaynaklar da can güvenliği nedeniyle ismini vermek istemiyor. Ve yani şunu söylüyorlar açıkça, bu kaynaklar hayatlarını ortaya koyup Özgür Asya Radyosu'na bağlanıyorlar ve diyorlar ki hepimize aynı model saç kestiriyorlar. Böyle bilgiler veriyorlar. Sadece Kuzey Kore'de değil bu arada. Özgür Asya Radyosu ve bölgedeki medya partnerleri 2020'deki Hong Kong eylemlerinde açıktan İngiltere bayrağı sallayan, kraliyeti selamlayan ve göreve çağıran eylemcileri ya da ABD konsolosluğunun gözde isimlerinden, Almanya'da Bildin partilerinin aranan ismi olan Joshua Wong gibi aktivistleri tırnak içinde despot, komünist rejime karşı mücadele eden özgürlükçüler olarak tanıtmadı mı? Yani bunlar İngiltere bayrağı salladılar, bunlar Amerika bayrağı salladılar ama biz bunları bu medya kuruluşlarından özgürlük savaşçıları olarak okuduk. Tabii bu meselenin bir de sivil toplum ve aktivizm ayağı var ama bu bölümün konusu değil, onu başka bir bölümde değiniriz artık. CIA'in bu ünlü özgürlük radyolarından bahsetmişken hemen yörüngemizi Asya'dan batıya doğru kaydıralım. Karşımıza neresi çıkıyor? Rusya ve eski Sovyet ülkeleri çıkıyor. Bu yapı orada da karşımızda. Mesela Belarus'tan başlayalım. Bu 2020-2021 Belarus eylemlerini hatırlarsınız. Yine bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de özgürlük rüzgarları estirilmişti bu eylemlere dair. Hatta kendini solda ya da sosyalist olarak tanımlayan çoğu kişi veya yapı bile Belarus'taki eylemleri selamlamıştı. Ve eylemlerin içeriği özgürlük mücadelesi veriyor zannedilen eylemcilerin aslında aşırı sağcı yapılar tarafından örgütlenen ve onlar tarafından yönlendirilen eylemler oldu. Zaten defalarca yazılıp çizildi. Yani eylemcilerin özelleştirme, yabancılara toprak satışı gibi talepleri var. Bu arada orada özgürlük savaşı verdiği söylenen eylemcilerin. Burada benim dikkat çekmek istediğim şey yine aynı yapı. Asya ülkelerinde olduğu gibi Belarus eylemlerinde de en çok öne çıkan bilgi kaynağı arasında Radio Free Europe vardı. Yani bu Özgür Asya Radyosu'nun bağlı olduğu aynı kuruluş. Bu Radio Free Europe kurulduğu 1949 yılından bu yana tamamen eski Sovyet ülkelerine odaklandı ve oraya yönelik propaganda yapan bir kuruluş oldu. Ve bu yapı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Nazilerin psikolojik savaş birimlerinde çalışan 250 kişinin yani 250 Nazinin Avrupa'dan Amerika'ya getirilmesiyle kurulan bir psikolojik harp organizasyonu. Yine aynı şekilde bu bütün bu bilgiler zaten açık kaynak ve herkesin ufak bir araştırmayla bulabileceği şeyler. Yani tekrar edelim, bugün Avrupa'da özellikle Belarus ve Rusya gibi ülkelere karşı yayın yapan bu kuruluşun temeli Amerikan Nazi işbirliğiyle atıldı. Yani bazı Naziler mahkemelerde yargılanırken Amerika işine yarayacaklarını, kullanabileceğini düşündüklerini alarak büyük bir medya operasyonu başlattı. Yaptıkları şey de en başta öncelikli olarak komünizm karşıtı yayınlardı. Yani Nazilerin zaten çok seveceği bir iş. Belarus'tan Ukrayna'ya geçelim. Hatta 1950'lere doğru bir gidelim. 14 Ağustos 1954'te Özgür Avrupa Radyosu'nun Ukraynaca servisi Münih'ten yayın yapıyorlardı. Ukrayna'ya ilk yayınına şu sözlerle başlamıştı. Şunları söylediler. Yurt dışında yaşıyoruz ama kalbimiz ve aklımız her zaman sizinle. Hiçbir demir perde bizi ayıramaz, yolumuza çıkamaz. Demir perdeden kastettikleri tabii ki de Sovyetler Birliği'ydi. Yani bugün hala demir perde olarak anılmasının, Amerika'nın Nazilerle birlikte kurduğu bu yapının propagandasından azade olduğunu söylemek sanırım çok zor. Bu arada bu yapının, yani Radio Free Özgür Avrupa Radyosu diye bugün bile büyük bir prestij atfedilen bu yapının eskiden bir diğer adının da Bolşevizm'den Kurtuluş Radyosu olduğunu da hatırlamamız gerek. Ve bu yapı 2 yıl önce Belarus'ta, 2014'teki aşırı sağcı darbe döneminde Ukrayna'da, Kırım olaylarında, kısacası Amerika'nın politik olarak hedef aldığı ülkelerle ilgili gündemlerin tamamında, istisnasız tamamında yalan haber yapma konusunda başı çekti. Ve bir sürü diğer basın kuruluşuna da kaynaklık etti. İşin trajik yanı da şu, kurdukları dezenformasyon ağı o kadar büyük ve yaygın ki bütün bunları saklama, başka türlü gösterme gereği de duymuyorlar. Yani Sovyet devrimine ve sosyalizme karşı başlayan bu yayınlar bugün daha da gelişmiş bir ağla Amerika'nın ve NATO'nun çıkarları için gerekli ortamı hazırlayacak dezenformasyon çalışmalarına devam ediyor. Yani en başta söylediğim gibi bu yapıların 50 yıldan fazla bir süredir devam eden dezenformasyon faaliyeti bugün Rusya ve Çin gibi ülkelerle ilgili veya Kuzey Kore'de olur, çok saçma da olsa herhangi bir yalan habere kolayca inanabilmemizi sağlıyor. Yani arkasında bunun 50 yıldan fazla süredir bir devam eden bir propaganda ve dezenformasyon çalışması var. Tabi ayrıca sadece mesela işte yalan haber bir sonuç olarak ele aldık ama sadece yalan haber olacak diye bir şey de yok. Yani burada dezenformasyon faaliyetinde küçük doğruların daha büyük başka yalanlara hizmet edecek şekilde eğilip bükülmesi de söz konusu. Örneğin dünyanın herhangi bir ülkesinde gerçekleşebilecek bir adli olay, bir cinayetten bahsedelim. Eğer bu cinayet Rusya ve Çin'de yaşandıysa biz bunun haberini işte kriminal bir ülke, karanlık bir toplum, ölümlerin yaşandığı bir coğrafya gibi okuyacağız. Ya da yine dünyanın herhangi bir yerinde yaşanabilecek, defalarca da yaşanan bir rüşvet olayından bahsedelim. Aynı olay Amerika'da yaşansa bir düz haber olarak bize aktarılacakken Çin'de yaşansa işte Çin'in rüşvet sistemi, Komünist Parti'nin büyük rüşvet ağı gibi haberler zaten birden fazla biz okuyacağız Batı medyasında. Aslında yargılanmış ve hapse atılmıştır belki bu adam ama biz işin bu kısmını o kadar gölgede bırakıyorlar ki işin bu kısmını görmemiz çok zorlaşıyor. Burada tabii siyasi rekabet içinde olan bilgi savaşı, yani doğuya karşı bilgi savaşı açan Batı'nın gerçekleri çoğunlukla eğip büktüğünü, yani konu ne olursa olsun hedef alınan ülkenin iktidarına ve siyasi yapısına fatura kesen bir tarzda ele alındığını görüyoruz. Yani benzer şeyleri diğer örneklerde de yaşadık. Şimdi Amerika ve NATO nereye askeri operasyon düzenlediyse biz onun öncesinde Batı medya devlerinin buraya yönelik haberlerini izledik. Değil mi? Yani Irak'ta kimyasal silah yalanları veya işte Irak'ta halka uygulanan zulüm, Suriye'de Esad yönetiminin tırnak içinde söylüyorum tabii suçları, Libya'da Kaddafi'nin halk tarafından ne kadar sevilmeyen bir lider olduğunu, daha önce Yugoslavya'daki işte komünist diktatörlükler vesaire. Biz bütün bu olaylarda, bu olaylara ilişkin bir uluslararası kamuoyunda bir rıza inşa edilirken her zaman ne gördük? İşte böyle dolu dolu gözlerle Suriye'nin ne kadar kötü durumda olduğunu anlatan CNN muhabirlerini gördük. Yugoslavya'dan dram hikayeleri paylaşan, oradan kurtulmak isteyen ailelerin hikayelerini köpürtüp anlatan büyük medya çalışanlarını gördük. Oralarla ilgili özel haberler gördük, belgeseller gördük. Yani Suriye'de beyaz miğferlerin ne olduğunu artık bence herkes biliyordur. Ama beyaz miğferler gibi El-Kaide ile de yakın terör bağlantıları bulunan bir yapının belgeselleri çekildi. Bunlar için galalar düzenlendi. İnsanlar yaşlı gözlerle Beyaz Miğferler örgütünün bayağı kurgulayıp dünyaya saldığı bilgilerin nasıl böyle önemli bilgiler olduğunu, nasıl sansasyonel şeyler olduğundan dem vurup bunlara şaşırdılar insanlar. Şaşırdılar mı? Şaşırttılar bunlara insanları. Peki bunu niye yapıyorlar? Yani bunu yaparak ne kazanıyorlar, ne yapıyorlar? Yani bunu yapmalarının tek sebebi en başta da söylediğimiz gibi politik amaçlar. Dediğimiz gibi yani konu neyle ilgili olursa olsun bunun altında Amerika'nın ve kolektif Batı'nın hedef aldığı ülkelerle ilgili politik hedefleri bulunuyor. Yani o ülkedeki iktidarların yıkılması, o bölgelerin parçalanması, bütün bunlar az önce de bahsettiğimiz bu aktivizm meselesi, daha sonra değineceğimiz, bütün bunlar bütünlüklü bir siyasi operasyonun parçası. Ve ama buna karşı ne yapabiliriz? Bizim buna karşı yapacağımız çeşitli şeyler var aslında. Öncelikle her şeye, okuduğumuz her habere en baştan inanmamak bence ilk atılacak doğru adım olacaktır bu konuyla ilgili. Ve çeşitli veri doğrulama uygulamalarını kullanmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de özel bir durumda aslında bu konuyla ilgili. Yani dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de aktif faaliyet gösteren çeşitli teyit, veri doğrulama organizasyonları bulunuyor. Ama benim tavsiyem önce herkesin kendi kendine bir teyitçi olması. Çünkü Türkiye'nin en büyük veri doğrulama uygulaması olan teyit, dünyanın en büyük yalan organizasyonu olan Facebook'la anlaşma içerisinde. Şimdi bu da güvenilir olmayan bir şey. Facebook'u biliyorsunuz zaten bu Cambridge Analytica skandalı ile birlikte milyonlarca kullanıcı verisinin çeşitli politik amaçlarla satıldığı ortaya çıkmıştı. Facebook'u bu o dönemde mağdur gibi göstermeye çalıştılar ama Facebook doğrudan bu işin ortağıydı zaten. Dolayısıyla çeşitli veri doğrulama yöntemlerini iyi öğrenmemiz gerekiyor. Benim buradan tavsiyem bu olabilir. Görsel doğrulamadan tutun bir haberin kaynağına ulaşmak için yapmamız gerekenler, arama araçlarının doğru şekilde kullanılması gibi meseleler aslında önemli. Bunlara ilişkin çok sayıda zaten öğrenebileceğimiz yönergeler var. Bunun dışında da yine az önce söylediğimiz gibi kendi doğrulama mekanizmamızı kendimizin işletmesi gerekiyor. Çünkü artık her şeyin iç içe girdiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani gerçeğin yörüngesinde kalabilmek için gördüğümüz her şeye ilk elden inanmamamız ve kafamızda bir filtre uygulamamız gerekiyor. Tabii bu hiçbir basın kuruluşunu okumayacağız, hiçbir yeri görmeyeceğiz anlamına da gelmiyor. Bunun da imkanı yok artık yaşadığımız dünyada. Dolayısıyla bir haberi okurken bir gelişmeyle karşılaştığımızda onun, o haberi yapan kuruluşun politik bağlarını biz kafamızın bir yerinde not olarak her zaman tutarsak biz o haberdeki öğrenmemiz gereken kısmı, uygulayacağımız filtreyi çalıştırabilmiş oluruz. Evet, bugün dezenformasyonu konuştuk. Kapatmadan önce size bir kitap önerim de olacak. Bundan sonra her bölümde bir kitap önerim olacak. Bu ilk bölümümüzün kitap önerisi Edward Snowden'ın kitabı. Edward Snowden biliyorsunuz eski CIA ve NSA teknoloji ajanı, Amerika'da çalışıyor ve Amerika hükümetinin ve Amerika'daki istihbarat örgütlerinin sivil ya da resmi ya da suçlu ya da suçsuz ayırmaksızın bütün dünyayı gözetlediğini belgeleriyle açığa çıkarmıştı Edward Snowden. Daha sonra Amerika'dan kaçmak zorunda kaldı. Önce Hong Kong'a gitti. Ondan sonra da Rusya'ya sığındı. Hala Rusya'da yaşıyor Edward Snowden. Edward Snowden'ın Sistem Hatası isimli bir kitabı var. Çok güzel bir kitap. Bütün dinleyicilerimize özellikle tavsiye ediyorum. Epsilon yayınlarından çıktı. Aynı şekilde kapatmadan önce beni de sosyal medyadan Telegram, Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Herhangi bir soru, görüş ve öneriniz olursa doğrudan yazabilirsiniz. Kapatırken de size bir şarkıyla daha veda ediyoruz. Rory Gallagher'ın Philby isimli şarkısı sizlerle olacak. Haftaya yine aynı gün aynı saatte Gerçeğin Yörüngesi'nde görüşmek üzere.
Contacts broken down. Time drags by. I'm above suspicion. There's a voice on the telephone. There's a voice on the telephone.
Gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.